Ayrım 33.
Sayfa 383. 42. Bavulumu hazırlayacağım. İpeğin gözünden. İki koruma erinin arkasından Millet Tiyatrosu'na giderken, Kaan'ın durup son bir kere daha kendisine baktığı sırada İpek, onu çok seveceğine iyimserlikle inanıyordu. İpek için bir erkeği sevebileceğine inanmak, onu gerçekten sevmekten, hatta aşık olmaktan da olumlu bir duygu olduğu için, kendini yeni bir hayatın ve uzun sürecek bir mutluluğun eşiğinde hissediyordu. Bu yüzden Kaan'ın gidişinden sonraki ilk 20 dakikada hiç endişelenmedi. Kıskanç sevgili tarafından bir odaya kilitlendiği için huzursuz olmaktan çok memnundu. Aklı bavulundaydı. Onu bir an önce hazırlar, hayatının sonuna kadar yanından ayırmak istemediği eşyalarıyla oyalanırsa, hem babasını ve kız kardeşini daha kolay bırakabilir, hem de bir an önce Kartan K ile birlikte kazasız belasız çıkabilirmiş gibi geliyordu ona. Gittikten yarım saat sonra K hala dönmeyince, İpek bir sigara yaktı. Her şeyin yolunda gideceğine kendini inandırdığı için budala gibi hissediyordu kendini. Bir odaya kilitlenmiş olmak bu duyguyu artırıyor, kendine ve K'ya içerliyordu. Resepsiyona bakan Cavit'in otelden çıkıp bir yere doğru koştuğunu görünce bir an pencereyi açıp ona seslenmek istedi ama kararını verene kadar delikanlı koşup gitti. İpek, K'nın her an geri gelebileceğini düşünerek oyaladı kendini. K'nın gitmesinden 45 dakika sonra İpek odanın donmuş penceresini zorlayarak açtı ve kaldırımdan geçmekte olan bir gence, Millet Tiyatrosu'na götürülmemiş İmam Hatipli şaşkın bir öğrenciye 203 numaralı odada kilitli kaldığını, aşağıya otelin girişine haber vermesini rica etti. Delikanlı onu şüpheyle karşıladı ama içeri girdi. Az sonra da odadaki telefon çaldı. "Ne işin var orada?" dedi Turgut Bey. "Kilitli kaldıysan niye telefon etmiyorsun?" Bir dakika sonra babası yedek anahtarla kapıyı açtı. İpek, Turgut Bey'e kendisinin de K ile birlikte Millet Tiyatrosu'na gitmek istediğini, ama K'nın onu tehlikeye atmamak için odasına kilitlediğini, şehirdeki telefonlar kesildiği için oteldekilerin de çalışmadığını sandığını söyledi. "Şehirde telefonlar çalışıyor artık," dedi Turgut Bey. "K gideli çok oldu, merak ediyorum," dedi İpek. "Tiyatroya gidelim. Kadife ile K'ya ne oldu bakalım." Bütün telaşına rağmen Turgut Bey'in otelden çıkması vakit aldı. Önce eldivenlerini bulamadı. Sonra da kravat takmazsa bunun Sunay tarafından yanlış anlaşılabileceğini söyledi. Yolda hem gücü yetmediği hem de öğütlerini daha dikkatli dinlemesi için İpek'e yavaş yürümesini söylüyordu. "Sunay ile sakın zıtlaşma," dedi İpek. "Onun eline çok özel bir güç geçmiş bir Jacoben olduğunu unutma." Turgut Bey, tiyatronun kapısında meraklıların, otobüslerle getirilen öğrencilerin, uzun zamandır bu tür kalabalığa hasret kalmış satıcıların ve polislerle askerlerin oluşturduğu kalabalığı görünce, gençliğinde bu tür siyasal toplantılarda duyduğu heyecanı hatırladı. Kızının koluna daha bir güçle sarılırken, çevresine kendisini bu hareketin bir parçası yapacak bir tartışma fırsatı, ucundan tutacağı bir hareket arayarak yarı mutluluk, yarı korkuyla bakındı. Kalabalığın fazlasıyla yabancı olduğunu hissedince, itişerek kapıyı tıklayan gençlerden birini kabaca itti ve yaptığından hemen utandı. Salon henüz tam dolmamıştı ama bütün tiyatronun az sonra ana baba günü olacağını, tanıdık herkesin kalabalık bir rüyadaki gibi orada olduğunu hissetti İpek. Kadife ile K'yı göremeyince huzursuz olmuştu. Bir yüzbaşı onları kenara çekti. "Başroldeki Kadife Yıldız'ın babasıyım," diye atıldı Turgut Bey şikayetçi bir sesle. "Onunla bir an önce görüşmem gerek." Turgut Bey lise piyesinde başrol oynayacak kızına son anda müdahale eden baba gibi davranmış, yüzbaşı da babaya hak veren yardımcı öğretmen gibi telaşlanmıştı. Duvarlarında Atatürk'ün ve Sunay'ın resimleri asılmış bir odada biraz bekledikten sonra İpek, Kadife'nin içeriye tek başına girdiğini görünce ne yaparlarsa yapsınlar, kız kardeşinin bu akşam sahneye çıkacağını hemen anladı. İpek K'yı sordu. Kadife onun kendisiyle konuştuktan sonra otele döndüğünü söyledi. İpek yolda rastlaşmadıklarını söyledi ama bu konunun üzerinde durulmadı. Turgut Bey yaşlı gözlerle sahneye çıkmaması için Kadife'ye yalvarmaya başlamıştı çünkü. Bu saatten, bu iş bu kadar ilan edildikten sonra sahneye çıkmamak, çıkmaktan daha tehlikeli babacığım, dedi Kadife. Başını açınca imam hatiplerin nasıl öfkeleneceğini, herkesin ne kadar kinleneceğini biliyorsun değil mi Kadife? Açıkçası babacığım, yıllar sonra sizin bana başımı açma demeniz bir şakaymış gibi geliyor. Bunun şakası yok Kadifeciğim, dedi Turgut Bey. Onlara hasta olduğunu söyle. Hasta değilim ki. Turgut Bey ağladı biraz. İpek babasının bir konunun duygusal yanını bulup ona yoğunlaşabildiği zamanlarda hep yaptığı gibi, aklının bir yanıyla döktüğü gözyaşlarına kendisinin de inanmadığını hissetti. Turgut Bey'in acısını yaşayışında öyle yüzeysel ve içten bir yan vardı ki, İpek onun tam tersi bir nedenle de içtenlikle gözyaşı dökebileceğini hissedebiliyordu. Babalarını iyi ve sevimli yapan bu özellik, şimdi iki kardeşin asıl konuşmak istedikleri konu yanında utanılacak kadar hafif kalıyordu. "Kay ne zaman çıktı?" diye sordu İpek fısıldar gibi. "Çoktan otele dönmüş olmalıydı," dedi Kadife aynı dikkatle. Birbirlerinin gözlerinin içine korkuyla baktılar. İpek 4 yıl sonra, yine Hayat Pastanesi'nde bana o an ikisinin de Kay'a değil, laciverdi düşündüklerini, birbirlerinin bakışlarından bunu anlayıp korktuklarını, babalarına ise hiç mi hiç aldırmadıklarını söyledi. İpek'in bu itiraflarını bana gösterilmiş bir yakınlık olarak yorumluyor, hikayemin sonunu artık kaçınılmaz olarak onun bakış açısından göreceğimi hissediyordum. İki kardeş arasında bir sessizlik olmuştu. "Laciverdin de istemediğini söyledi değil mi?" dedi İpek. Kadife, "Babam duydu," diyen bir bakışla baktı ablasına. İkisi babalarına bir göz attılar ve Turgut Bey'in gözyaşları arasında kızlarının fısıldaşmalarını dikkatle izlediğini ve lacivert sözünü işittiğini anladılar. "Babacığım, biz şurada abla kardeş 2 dakika konuşsak?" "Sizin ikinizin aklı benimkinden her zaman üstündür," dedi Turgut Bey. Odadan dışarı çıktı ama arkasından kapıyı kapamadı. "İyi düşündün mü Kadife?" dedi İpek. "İyi düşündüm," dedi Kadife. "Biliyorum iyi düşünmüşsündür," dedi İpek. "Ama onu bir daha göremeyebilirsin." "Sanmıyorum," dedi Kadife dikkatle. "Ona çok da kızıyorum." İpek, Kadife ile lacivert arasında öfkeler, barışmalar, kızgınlıklar, iniş çıkışlarla dolu uzun ve mahrem bir tarih olduğunu gözünün önüne acıyla getirdi. "Kaç yıldır?" "Bunu tam çıkaramıyor. Laciverdin kendisiyle Kadife'yi birlikte idare ettiği sürenin ne kadar olduğunu, kendini artık bir daha hiç sormak istemiyordu. Kay'ı Almanya'da kendisine laciverdi unutturacağı için bir an sevgiyle düşündü. Kadife de iki kardeş arasındaki gelişen o özel sezgi anlarından birisinde ablasının ne düşündüğünü hissetti. "Ka, laciverdi çok kıskanıyor," dedi. "Sana çok aşık." "Bu kadar kısa sürede beni böyle sevebileceğine inanmıyordum," dedi İpek. "Ama şimdi inanıyorum." "Onunla Almanya'ya git." "Eve döner dönmez bavulumu hazırlayacağım," dedi İpek. "Ka ile Almanya'da mutlu olabileceğimize gerçekten inanıyor musun?" "İnanıyorum," dedi Kadife. "Ama geçmişteki şeyleri Ka'ya söyleme artık. Şimdiden çok fazla biliyor. Daha fazlasını da seziyor." İpek Kadife'nin hayatı ablasından daha çok tanıyan o muzaffer havasından nefret etti. "Sanki oyunundan sonra eve hiç dönmeyecekmişsin gibi konuşuyorsun," dedi. "Ben döneceğim tabii," dedi Kadife. "Ama sen hemen gidiyorsun sanıyordum." "Kanlı nereye gitmiş olabileceği hakkında bir fikrin var mı?" Birbirlerinin gözlerine bakarlarken İpek, ikisinin de akıllarından geçen şeyden korktuklarını hissetti. "Artık gitmeliyim," dedi Kadife. "Makyaj yapmam lazım." "Başını açmandan çok, mor yağmurluğundan kurtulacağın için seviniyorum," dedi İpek. Ta ayaklarına kadar bir çarşaf gibi inen eski yağmurluğunun eteklerini Kadife, iki dans hareketiyle havalandırdı. Bunun kapı aralığından kızlarını seyreden Turgut Bey gülümsettiğini görünce, iki kız kardeş birbirlerine sarılıp öpüştüler. Turgut Bey Kadife'nin sahneye çıkmasını çoktan kabullenmiş olmalıydı. Bu sefer ne gözyaşı döktü ne de öğüt verdi. Sarılıp kızını öptü ve tiyatro salonundaki kalabalığın içinden bir an önce çıkmak istedi. Tiyatronun kalabalık kapısında ve dönüş yolunda İpek, Kay'a veya onun sorabileceği birisine rastlarım diye gözlerini dörde açmıştı ama kaldırımlarda hiçbir şey dikkatini çekmedi. Daha sonra bana, "Ka olur olmaz nedenlerle nasıl kötümser olabiliyorsa, ben de galiba aynı saçmalıktaki başka nedenlerle ondan sonraki 45 dakika boyunca böyle iyimserdim," dedi. Turgut Bey doğrudan televizyonunun başına geçip artık sürekli canlı yayınlanacağı duyurulan oyunu beklerken İpek, Almanya'ya götüreceği bavulunu hazırladı. Kaan'ın nerede olduğunu düşüneceğini, Almanya'da nasıl mutlu olacaklarını hayal etmeye çalışarak dolabından eşyalar, elbiseler seçiyordu. Daha önceden yanına almayı kurduklarından başka bavuluna, Almanya'da çok daha iyilerinin olduğunu tahmin etmesine rağmen alacaklarını, belki de Almanya'dakilere hiç alışamayacağını düşünerek çoraplarını ve iç çamaşırlarını da tıkıştırırken, içgüdüyle bir an pencereden baktı ve Kay'ı almak için birkaç kere gelen askeri kamyonun otele yanaştığını gördü. Aşağı indi, babası da kapıdaydı. İlk defa gördüğü iyi tıraşlı, gaga burunlu sivil bir memur, "Turgut Yıldız," dedi ve babasının eline kapalı bir zarf tutuşturdu. Turgut Bey kül gibi bir yüz ve titreyen ellerle zarfı açınca bir anahtar çıktı içinden. Okumaya başladığı mektubun kızına olduğunu anlayınca sonuna kadar okuyup İpek'e verdi. İpek 4 yıl sonra hem kendini savunmak hem de benim K hakkında yazacaklarımın gerçeğe yansıtmasını dürüstçe istediği için bu mektubu bana verdi. Perşembe saat 8. Turgut Bey, bu anahtarla İpek'i odamdan çıkarıp bu mektubu ona lütfen verirseniz hepimiz için çok iyi olacak efendim. Kusuruma bakmayın, saygıyla. Canım, Kadife'yi ikna edemedim. Askerler beni korumak için buraya istasyona getirdiler. Erzurum yolu açılmış. Beni 9.30'daki ilk trenle buradan zorla uzaklaştırıyorlar. Senin de benim çantamı yapıp kendi bavulunu alıp gelmen lazım. Askeri araba 9'u çeyrek geçe seni alacak. Sokaklara sakın çıkma. Gel. Seni çok seviyorum. Mutlu olacağız. Gaga burunlu adam saat 9'dan sonra tekrar geleceklerini söyleyip gitti. Gidecek misin diye sordu Turgut Bey. Ona ne olduğunu çok merak ediyorum dedi İpek. Askerler koruyor. Ona bir şey olmaz. Sen bizi bırakıp gidecek misin? Onunla mutlu olacağıma inanıyorum dedi İpek. Kadife de öyle dedi. Mutluluğumun kanıtı da oradaymış gibi elindeki mektubu yeniden okumaya, arkasından da ağlamaya başladı. Ama neden gözyaşı döktüğünü de tam çıkaramıyordu. Belki de babamla kız kardeşimi bırakmak bana ağır geldiği için dedi bana yıllar sonra. İpek'in o an hissettiği her şeye bütün ayrıntılarıyla ilgi duymamın onu kendi hikayesine bağladığını görüyordum. Belki de aklımdaki öteki şeyden korkuyordum dedi sonra. İpek'in gözyaşları dindikten sonra babasıyla birlikte odasına gitmişler ve birlikte bavuluna konacak şeyleri son bir kere daha gözden geçirmişler. Sonra Kaan'ın odasına girip bütün eşyalarını vişne rengi büyük el çantasına doldurmuşlardı. Bu sefer ikisi de gelecekten umutla söz ediyor. İpek gittikten sonra Kadife'nin okulu inşallah artık çabucak bitireceğini, Turgut Bey'in de kızıyla birlikte Frankfurt'ta İpek'i ziyarete geleceğini anlatıyorlardı birbirlerine. Bavul tamamlanınca ikisi de aşağıya indiler ve Kadife'yi seyretmek için televizyonun başına geçtiler. İnşallah oyun kısadır da trene binmeden önce işin kazasız belasız bittiğini görürsün dedi Turgut Bey. Başka bir şey konuşmadan televizyonun karşısına oturdular ve Marian'la seyrederlerken yaptıkları gibi birbirlerine iyice sokuldular ama İpek aklını televizyonda gördüklerine veremedi hiç. Canlı yayınlanan oyunun ilk 25 dakikası boyunca seyrettiklerinden yıllar sonra aklında bir tek Kadife'nin başı örtülü ve kıpkırmızı bir uzun elbise içerisinde sahneye çıkıp ''Siz nasıl isterseniz babacığım'' demesi kalmıştı. O sırada ne düşündüğünü içtenlikle merak ettiğimi anladığı için ''Aklım tabii başka yerlerdeydi'' dedi. Bu yerlerin nereleri olduğunu defalarca sorunca K ile yapacakları tren yolculuğundan söz etti. Sonra da korktuğundan. Ama neden korktuğunu kendine tam söyleyemediği gibi yıllar sonra bana da tam açıklayamayacaktı. Aklının pencereleri bütünüyle açılmış, karşısındaki televizyon ekranı dışında her şeyi derinden algılıyor, uzun bir yolculuktan geri dönünce evlerini, eşyalarını, odalarını çok tuhaf, küçük, değişik ve eski bulan gezginler gibi, çevresindeki eşyalara, sehpaya, perdelerin kırılışına şaşarak bakıyordu. Hayatının o geceden itibaren bambaşka bir yere gitmesine izin verdiğini, kendi evine bir yabancı gibi bakmasının anladığını söyledi bana. Bu, bana Yeni Hayat Pastanesi'nde dikkatle anlattığı gibi, İpek'e göre o akşam K ile Frankfurt'a gitmeye karar verdiğinin kesin bir kanıtıydı. Otelin kapısı çalınca İpek koşup açtı. Onu istasyona götürecek askeri araç erken gelmişti. Korkuyla kapıdaki sivil memura birazdan geleceğini söyledi. Koşa koşa gidip babasının yanına oturdu ve bütün gücüyle sarıldı ona. ''Araba mı geldi?'' dedi Turgut Bey. ''Bavulun hazırsa daha vakit var.'' İpek ekrandaki Sunay'a bir süre boş boş baktı. Yerinde duramayıp içeri koştu. Terliklerini ve pencerenin içinde duran fermuarlı küçük dikiş çantasını da bavulun içine attıktan sonra birkaç dakika yatağın kenarına oturup ağladı. Daha sonra bana anlattığına göre geri döndüğünde artık K ile Kars'ı terk etme kararını kesinlikle vermişti. Şüphenin ve kararsızlıkların zehrini içinden attığı için içi rahattı. Ve şehirdeki son dakikalarını sevgili babacı ile televizyon seyrederek geçirmek istiyordu. Resepsiyona bakan Cavit kapıda birinin olduğunu söyleyince İpek telaşlanmamıştı hiç. Turgut Bey de kızına buzdolabından bir şişe Coca-Cola getirmesini, bölüşmek için de iki bardak çıkarmasını söylemişti. İpek mutfak kapısında gördüğü Fazıl'ın suratını hiçbir zaman unutamayacağını söyledi bana. Bakışları hem bir felaket olduğunu söylüyor, hem de İpek'in daha önceden hiç hissetmediği bir şeyi, Fazıl'ın kendisini aileden biri, çok yakın bir kişi olarak gördüğünü anlatıyordu. Laciverdi ve Hande'yi öldürdüler dedi Fazıl. Zahide'nin verdiği bir bardak suyun yarısını içti. Onu bir tek lacivert caydırabilirdi. İpek hiç kıpırdamadan seyrederken Fazıl biraz ağladı. İçinden gelen bir sese uyarak oraya gittiğini, lacivertin Hande ile saklandığını, bir ihbar üzerine baskın düzenlendiğini, bir takım askerin katılmasından anladığını söyledi. Bir ihbar olmasa askerler bu kadar kalabalık gitmezlerdi. Hayır, kendisini izlemiş olamazlardı. Çünkü Fazıl oraya vardığında her şey çoktan olup bitmişti. Fazıl çevre evlerden gelen çocuklarla birlikte askeri projektörlerin ışığında lacivertin cesedini de gördüğünü söyledi. Burada kalabilir miyim dedi sonra. Başka bir yere gitmek istemiyorum. İpek bir bardak da ona çıkarttı. Yanlış çekmeceleri, ilgisiz dolapları açıp kapayarak şişe açacağını aradı. Lacivert ilk görüşünü, o gün giydiği çiçekli bluzunu bavula koyduğunu hatırladı. Fazıl'ı içeri aldı. Kaan'ın salı gecesi sarhoş olduktan sonra herkesin bakışları altında şiir yazmak için oturduğu mutfak kapısının yanındaki sandalyeye oturttu. Sonra içine zehir gibi yayılan acıyı bir an durup bir hasta gibi dinledi. Fazıl, uzaktan sessizce ekrandaki kadifeyi seyrederken İpek önce ona, sonra babasına birer bardak Coca-Cola verdi. Kafasının bir yanı bütün bu yaptıklarını bir kamera gibi dışarıdan görüyordu. Odasına geçti, karanlıkta bir dakika durdu. Yukarıdan Kaan'ın çantasını aldı, sokağa çıktı. Soğuktu dışarısı. Kapı önünde beklemekte olan askeri araçtaki sivil memura şehirden ayrılmayacağını söyledi. Sizi alıp trene yetiştirecektik dedi memur. Vazgeçtim. Gelmiyorum. Teşekkür ederim. Bu çantayı Kabe'ye verin lütfen. İçeride babasının yanına oturduktan hemen sonra giden askeri aracın gürültüsünü duydular. Onları ben yolladım dedi İpek babasına. Gitmiyorum. Turgut Bey sarıldı ona. Bir süre daha ekrandaki oyunu pek bir şey anlamadan seyrettiler. Birinci perdenin sonu yaklaşıyordu ki, kadifeye gidelim dedi İpek. Ona anlatacaklarım var. 43. Kadınlar gurur için intihar eder. Son perde. Sunay, Thomas Kidd'in İspanyol Trajedisi adlı oyunundan ilhamla ve başka pek çok etkiyle yazıp sahnelediği şeyin adını da son anda Kars'a trajediye çevirmiş. Bu yeni adı televizyonda sürekli yapılan duyuruların ancak son yarım saatine yetiştirmişti. Bir kısmı asker denetiminde otobüslerle getirilen, bazıları televizyondaki duyurulara, askeri yönetimin güvencesine inanan ya da her ne pahasına olursa olsun olacakları kendi gözleriyle görmek isteyen, çünkü canlı yayının aslında banttan verildiği, bu bandın da Amerika'dan geldiği söylentileri de vardı şehirde, meraklılarla çoğu mecburiyet üzerine gelen memurlardan, bu sefer ailelerini getirmemişlerdi, oluşan seyirci kalabalığı bu adın farkında değildi. Farkında olsalar bile bütün şehir gibi hiç kimsenin pek çok bir şey anlamadan seyrettiği oyunda ilişkisini kurmaları da zordu zaten. İlk ve son oynanışından 4 yıl sonra Serhat Kars Televizyonu'nun video arşivinden çıkartıp seyrettiğim Kars'ta trajedinin ilk yarısının konusunu özetlemek güç. Geri, yoksul ve akılsız bir kasabada bir kan davası söz konusuydu ama insanların neden birbirlerini öldürmeye başladığı, paylaşılamayan şeyin ne olduğu hiç anlatılmıyor, ne katiller, ne de sinek gibi ölenler bu konuda bir soru soruyordu. Bir tek Sunay halkının kan davası gibi geri bir şeye kapılmasına öfkeleniyor, bu konuda karısıyla tartışıyor ve anlayışı ikinci ve genç bir kadında kadifede arıyordu. Sunay zengin ve aydın bir iktidar sahibi görünümündeydi ama yoksul halkla da dans ediyor, şakalaşıyor, hayatın anlamını bilgece tartışıyor ve bir çeşit oyun içinde oyun havasıyla onlara Shakespeare, Victor Hugo ve Brecht'ten sahneler oynuyordu. Ayrıca şehir trafiği, sofra adabı, Türklerin ve Müslümanların vazgeçemedikleri özellikleri, Fransız ihtilalinin coşkusu, aşının, prezervatifin ve rakının faydaları, zengin orospunun göbek dansı, şampuan ve kozmetiklerin boyalı sudan başka bir şey olmayışı gibi konularda öğretici ve kısa sahnelerde oyunun şurasına burasına doğal bir düzensizlik içerisinde serpiştirilmişti. Sık sık tuluat ve doğaçlamanın araya girmesiyle iyice karışan bu oyunu toplayan, Karslı seyirciyi sahneye bağlayan tek şey Sunay'ın tutkulu oyunculuğuydu. Oyunun ağırlaştığı yerlerde sahne hayatının en iyi anlarından hatırladığı jestlerle birden öfkeleniyor, ülkeyi, halkı bu hale düşürenleri verip veriştiriyor, trajik bir edayla topallayarak sahnenin bir kenarından diğerine yürürken gençlik hatıralarını, Montaigne'in arkadaşlık üzerine yazdıklarını ya da Atatürk'ün aslında ne kadar yalnız olduğunu anlatıyordu. Yüzü ter içindeydi. Tiyatroya ve tarihe düşkün, iki gece önceki oyunda da onu hayranlıkla izleyen öğretmen Nuriye Hanım, yıllar sonra bana Sunay'ın ağzından gelen rakı kokusunun en ön sıradan çok iyi alındığını anlattı. Ona göre bu büyük sanatçının sarhoş değil, coşkulu olduğu anlamına geliyordu. İki gün içinde onu yakından görebilmek için her türlü tehlikeyi göze alacak kadar ona hayran olan Kars'ın orta yaşlı devlet memurları, dul kadınlar, televizyondaki görüntülerini şimdiden yüzlerce kere seyretmiş genç Atatürkçüler, macerayı ve iktidara meraklı erkekler ön sıralara ondan bir ışık, bir ışın yayıldığını, uzun bir süre onun gözlerinin içine bakmanın imkansız olduğunu söylemişlerdi. Askeri kamyonlarla zorla millet tiyatrosuna götürülen İmam Hatipli öğrencilerden Mesut, ateistlerin müminlerle aynı mezarlığa gömülmesine karşı olan da, yıllar sonra bana Sunay'dan gelen bu çekimi hissettiğini söyledi. 4 yıl Erzurum'da silahlı eylemler yapan küçük İslamcı bir grup içinde çalışan, hayal kırıklığına uğradıktan sonra Kars'a dönüp bir çayhanede çalışmaya başladığı için itiraf edebiliyordu belki bunu. Ona göre İmam Hatipli gençleri Sunay'a bağlayan, açıklanması zor bir şey vardı. Sunay'ın onların istediği mutlak iktidara sahip olmasıydı belki bu. Ya da koyduğu yasaklarla onları isyan etme gibi tehlikeli bir dertten kurtarmasıydı. Bütün askeri darbelerden sonra aslında herkes gizlice sevinir dedi bana. Ona göre Sunay'ın o kadar güç sahibi olmasına rağmen sahneye çıkıp kendini bütün içtenliğiyle kalabalığa sunması da gençleri etkilemişti. Yıllar sonra Serhat Kars televizyonunda o gecenin video kaydını izlerken ben de salonda baba ile oğul, iktidar ile suçlu arasındaki gerilimin unutulup herkesin derin bir sessizlik içinde kendi korkulu anılarını ve hayallerine gömüldüğünü ve ancak baskı dolu aşırı milliyetçi ülkelerde yaşayanların anlayabileceği o büyüleyici biz duygusunun varlığını hissettim. Sunay sayesinde sanki salonda yabancı kimse kalmamış, herkes ortak bir hikayeyle birbirine umutsuzca bağlanmıştı. Bu duyguyu Karslıların bir türlü sahnedeki varlığına alışamadıkları kadife bozuyordu. Naklen yayın kameramanı da bunu hissetmiş olmalı ki, coşku anlarında Sunay'a odaklanıp kadifeye hiç sokulmuyor, Kars seyircisi onu bulvar komedilerindeki hizmetçiler gibi olayları yapan güçlere hizmet ederken görebiliyordu ancak. Oysa öğle saatlerinden itibaren kadifenin akşamki oyun sırasında başını açacağı duyurulduğu için seyirci onun ne yapacağını çok merak ediyordu. Kadifenin bu işi asker zoruyla yaptığı, sahneye çıkmayacağı ya da benzeri pek çok dedikodu yayılmış, türbancı kızların mücadelesini işitmiş ama onun adını hiç duymamış olanlar bile yarım günde kadifeyi tanımışlardı. Bu yüzden ilk başlarda da sahnedeki silikliği, kırmızı ve uzun bir elbiseyle de olsa başı örtülü çıkması hayal kırıklığına yol açmıştı. Kadife'den bir şeyler bekleneceği oyunun 20. dakikasında Sunay ile aralarında gelişen bir diyalogdan anlaşıldı ilk. Sahnede yalnız kaldıkları bir ara Sunay ona kararlı olup olmadığını sormuş, başkalarına kızıp kendini öldürmeni kabul edilmez buluyorum demişti. Kadife,